Ayrım 16. Poi Robson. Virginia Hamilton, biyografi. Sayfa 164. Paul'ün yüzü kalın gözlüklerin ardında zayıf ve yaşlı görünüyordu. Gri paltosuna iliştirilmiş bir hava yolları kartı vardı. Kart, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerinden kaçan göçmenlerin tren istasyonlarında oluşturdukları büyük kuyrukları anımsatıyordu. Chicago terminali gibi. Hepsi paltolarına iliştirilmiş ve kimlikleri hakkında bilgi taşıyan kartlar takıyordu. Paul Robson gülümsedi. Kızmadı. Oğluna, gelinine ve torunlarına sarıldı. Gazetecilerin sorularına sessiz kaldı. 5 yıl 5 ay sonra geri dönerken neler hissediyordu? Essi, Paul'ün iyi hissettiğini söyler, komünizm hakkında da çok iyi düşünüyordu ve çıkmış olan söylentiler yersizdi. Öyleyse neden dönmüşlerdi? Essi, Noel olduğunu ve çocuklarını görmek istediklerini söyler. Hava alanını terk ederlerken bir olay gerçekleşir. Paul'ü tanıyan bir polis de dahil pek çok kişi ona yaklaşır ve elini sıkarlar. Böylece eski savaşçı evine dönmüştür. Paul ve Essi Harlem'e yakın bir caddede bir daire tutarlar. Paul çok az insanla görüşür ve sessiz kalmayı tercih eder. Yine de siyahlar kadar beyazlar da ziyaretine gelmektedir. 50'lerin sonları ve 60'ların başında siyahlar hakları için uzun bir savaş verir. Tıpkı Paul ve babalarının bir kuşak boyunca savaş verdiği gibi. Babaları Paul'e duydukları sevgiden vazgeçmemişlerdi. Onun fotoğrafları tekrar gazetelerde görüldü ve eski plaklarının tozu alındı. Joe Louis Blues'u Count Basie ve orkestrası eşliğinde söylemişti. Bir diğerinde bariton ve piyano Nobody Knows the Trouble I've Seen, Lawrence Brown ile birlikteydi. Deep River, Here Lambs A-Crying diğerleriydi. Şimdi yaşlanmış olmasının, sesinin gitmiş olmasının ne önemi vardı? Onlar da yaşlı değil miydi? Her zamanki gibi sesinden hoşlandılar ve Doktor Dubois gibi Paul de onlar için en büyüklerden biriydi. Paul kamu önüne pek çıkmıyordu ama 22 Nisan 1965'te The New York Hotel Americana'da Paul Robson için Freedom Way karşılamasına katıldı. Freedom Ways, yılda 4 kez yayınlanan ve Zenci Özgürlük Hareketi'nin editör açıdan Paul Robson'ın Amerika'ya dönüşünü kutlayan ilk ulusal magazini olacaktır. Paul Robson'ı karşılama toplantısına ülkenin her yerinden insanlar akın eder. Amerikanlı'nın salonu, Paul'e beğenisini göstermek isteyen eski dostları ve onu yeni tanımaya başlayan gençlerle dolmuştur. Freedom Ways, Cilt 5, No. 3, Yaz 1965, Sayfa 364. Aktör ve oyun yazarı Ossie Davis programı yönetiyordu. Sabırsızlıkla bekleyen seyircilere, onur konuğumuz salona girdi ve yerine oturdu. Acaba gerçek Paul Robson ayağa kalkar ve kendisini bize gösterir mi diyerek seslenir. Spot ışıkları altında Paul ayağa kalkar. 67 yaşında olan bu gerçek adam hala herkesin üzerinden bakmaktadır. Ossie Davis'in elini sıkarken gülümsemesi sıcak ve mutludur. Konuşmasını rahatlıkla ve her zamanki yöntemiyle yapar. Hatırladığım kadarıyla hayatımda hiç böyle bir resepsiyon almamıştım. Bir dakika için dikkatinizi kariyerim boyunca hep benimle birlikte olmuş bir sanatçıya çekmek isterim. Umarım Larry buradadır. Arkadaşım ve meslektaşım Bay Lawrence Brown, zenci ve klasik müzik dahisi ve benim 40 yıllık ortağım. Daha iyi bir hayat arzusu tüm dünyada birbirinin aynıdır ve sanat yoluyla dile getirildiğinde evrensel olarak anlaşılabilir. Büyük çeşitliliğin farkına varırken bizler evrenselliği, birliği, içinde yaşadığımız dünyadaki insanların tekliğini anlıyoruz. Bununla ilişkili olarak seyahatlerimizde sosyalist ülkelerde pek çok insanla karşılaştık. Ve bugün biliyoruz ki yüzlerce, milyonlarca insan, dünya popülasyonunun çoğunluğu sosyalist ülkelerde yaşıyor ya da sosyalist bir yönde hareket ediyor. Hangi yöntemin insanlık için daha iyi olduğu sanırım tartışma yoluyla çözümlenmeyecek. Pudingin nasıl olduğunu anlamanın yolu onun tadına bakmaktan geçer. Birbirinden farklı sosyal sistemleri barış ve işbirliği içinde birbiriyle mücadeleye bırakalım ve insanlar kendileri için doğru olanı seçsinler. Adı geçen eser, Paul Robson'ın konuşmasından alıntılar, sayfa 373-375. Paul her zamanki gibi insancıl konuşuyordu, güçlü ve dinçti. Ama Los Angeles'ta vereceği birkaç performanstan sonra sağlığı yine bozuldu ve bu işi tamamen bırakmak zorunda kaldı. Paul, Ekim 1965'te Highbridge Park'ına yakın bir çalılıkta yatar bulunur. Neler olduğunu hiç kimse tam olarak bilmemektedir. Essi, gece 12.45'te polise Paul'ün kayıp olduğunu bildirmiştir. Paul, arada sırada hastalığının etkisiyle dengesini yitirmektedir. Muhtemelen başına gelen bu durumun nedeni yine aynıdır. Yarı baygın hastaneye kaldırılır ve vücudunda yaralar vardır. Paul iyileşir ama mutluluğunu alıp götürecek olan trajedi henüz yaşanmamıştır. Aralık ayında Essie ağır hastalanır. Paul tüm başarı dolu yıllarında, zor günlerinde ve mahkeme zamanında hep yanında olan eşi için çok üzülmektedir. Ve bu üzüntüsünü de tüm dünyadan gizlemektedir. Essie'nin ölümünden sonra Paul 16 Cümel Teras'taki evlerini korudu. Yalnız Polly, Merlin ve torunlarını görüyordu. Philadelphia'da yaşayan kız kardeşi ile de sıkça görüşüyordu. A Raisin in the Sun yazarı olan Lorraine Hansberry onuruna verilen davet gibi toplantılar dışında toplum önüne çıkmıyordu. Eski arkadaşı Benjamin Davis'in cenazesine katılmıştı. 1967'de Rutgers Üniversitesi'nde futbol takımı onur panosunda Paul'un fotoğrafının olmamasını eleştiren bir öğrenci hareketi başlar. Atletik Enformasyon Spor Yöneticisi 4 Nisan 1967'de yayınlanan öğrenci gazetesi Targum'da onun hakkında övünmüyoruz demiştir. Freedom Ways, Cilt 9, No 3, Yaz 1969, George Fishman, Paul Robson's Student Days and the Fight Against Racism at Rutgers, sayfa 226. Kısa sürede kampüsün diğer gazeteleri de Rutgers'ın en ünlü oğluna karşı yürütülen sessiz saldırıyı kınamaya başladı. Sonuç olarak Paul'un fotoğrafı panoya tekrar asıldı ama tam anlamıyla kabul görmesi için savaşım devam etti. 2 yıl sonra Paul kalbi yüzünden oldukça hastadır ve yatmak zorunda kalır. Pensilvanya Üniversite Hastanesi'ndeki odası yakın aile üyeleri dışında herkese kapatılmıştır. Jet Magazine Paul hakkında fotoğraflı bir haber yayınlar. Zaferlerle dolu kariyeri yanında Paul Robson kalbi yüzünden çekiyor. Irkçı Birleşik Devletler'in onu en büyük aktör ve şarkıcı olarak kabul etmemesinden kaynaklanan kırık bir kalpten. Jet Dergisi 21 Ağustos 1969 sayfa 10. Pek çokları ünlü Robson'ın aslında hasta olmadığını savunuyordu. Bu, onu görmek isteyen binlerce seveninden uzak tutmanın bir yoluydu. Nitekim Paul 71 yaşındaydı ve geçmiş için alkışlanmak da istemiyordu. Yine de onore edildi. Nisan 1970'te 20 yıl boyunca Paul yokmuş gibi davranan kolej tarafından saygıyla anıldı. Duğu Alpha Phi Alpha Dayanışma Birliği ve Rutgers Öğrenci Merkezi'nce sponsorluğu üstlenilen bir toplantıda babasına son derece benzeyen Polly Robson Jr. babasının adına bir konuşma yaptı. Bu olay oldukça önemli çünkü ülkeyi yıllarca yönetmiş olanlar ve medya Paul Robson gerçeğinin önünü kapatmaya çalıştılar. Burada Rutgers'ta dahi kısa zamana kadar Paul Robson bir birey değildi. Kazandığı kupalar sergilenmedi, adı anılmadı. Zaman değişti ama gerçeğin çoğu hala gizli, engellenmiş ve çarpıtılmış olarak durmaktadır. Kitapçılardan alabileceğiniz kitaplar ya da pek çok kütüphanede bulabileceğiniz referans kaynaklar ya gerçeği içermemekte ya da yanlış bilgi vermektedir. Paul Robson hakkındaki programlar ABD'de yasaklanmış, televizyonun eğitim kanallarında dahi ulaşılması mümkün olmamıştır. Freedom Ways, Cilt 10, No 3, Yaz 1970, Paul Robson Jr., Rutgers Salutes Paul Robson, 237-241, sayfa 237, sayfa 240. Polly babasının zamanında haksız yere hırpalanmış trajik bir yanılsama olmadığını söyleyerek devam eder. Hiçbir şey gerçeğin önünde duramaz. Paul Robson bir öncüydü. Ödemesi gereken bedeli biliyordu ve sarsılmadan, kırılmadan bunu ödedi. Adı geçen eser sayfa 240. Kasım 1970'te Blackbird, Paul'un eski bir arkadaşı olan C.L.R. James tarafından yazılmış olan Paul Robson Siyah Yıldız isimli bir makale yayınlar. Bay James, Paul'un ilk başarılarını hatırlatan nostaljik ve sıcak işaretler kullanmıştır. Yazıyı okuyan siyahlar bir kez daha Paul'un eski plaklarını çıkartıp dinleme ihtiyacı duydular. Paul Robson çağının çok önünde giden sıra dışı bir adam olmamış mıydı? Bir nesilden daha uzun bir süre boyunca Robson, komünist ülkelerle barışçı bir birlikteliği savunmuştu ve 1971 yılı geldiğinde ülkesi nihayet bu noktaya ulaşmıştı. 1949'dan beri ister demokrat isterse cumhuriyetçi olsun tüm hükümetler komünist Çin'i tanımayı reddetmiş fakat Temmuz 1971'de 40'lar ve 50'lerin en hızlı antikomünistlerinden olan Başkan Richard Nixon Çin'e giden ilk Amerikan başkanı olabileceğini söyler. Aynı yıl Ağustos ayında Dışişleri Bakanı komünist Çin'in Birleşmiş Milletler'e katılımına daha fazla karşı olamayacaklarını açıklar. Bunlardan da öte ABD ile SSCB arasındaki soğuk savaş dönemi 1973'te denizcilikten sivil havacılığa uzanan bir anlaşma imzalanması ile yumuşama gösterir. Başkanın danışmanı Henry Kissinger şöyle söyleyecektir. Çin'in dünyaya açıldığını, SSCB'nin bir devrimciden çok süper bir güç gibi davrandığını ve ABD'nin artık savaşım halinde olmadığını görüyoruz. Bu ulusların liderleri zamanımız politikasının limitlerini öğrendi. Yapıcı bir yolda birbirlerine bağlandılar ve yaşadığımız gerilimler sağlıklı bir gelişmenin işaretleri. Eski rakiplerimizle bir kontrat ve dostlarımızla rekabet eden bir sistem geliştiriyoruz. Time dergisi 30 Temmuz 1973 sayfa 27. ABD'yi 10 günlük bir gezi yapan Sovyet Komünist Parti lideri Leonid Brejnev, Soğuk Savaş hakkında televizyonda Amerikan halkına ve daha sonra bir grup iş adamına konuşur. Beyler, kendime sorduğum gibi size de soruyorum. Yaşadığımız iyi bir dönem miydi? İnsanların yararına mı hizmet etti? Benim cevabım hayır, hayır ve yine hayır. Newsweek 2 Temmuz 1973 sayfa 24. Dahası Güney Asya'da 10 yıllık askeri müdahaleden sonra ABD dünyaya daha fazla polislik yapamayacağını anladı. Vietnam Savaşı'ndan zor kurtulan ülkenin fark ettiği Nixon yönetiminin rüşvette içinde barındırıyor olduğu idi. Bu hukuk ve düzen yönetiminde skandal 17 Haziran 1972'de Demokrat Parti'nin Washington Watergate binasına başkanı yeniden seçme komitesince zorla girildiğinin ortaya çıkmasıyla başladı. Ve okyanus dalgaları gibi yayıldı. Yüksek hükümet memurlarını kapsadı. Başkan yardımcısı Spino T. Agnew bu hükümet skandalları sırasında emekli olmaya zorlandı. Böylesi bir yüksek düzey yanlış yönetim ve rüşvetçilik Amerikalıları ve tüm dünyayı şaşırtmakla kalmamış, korkutmuştu da. Artık 1950'lerde yaşanan Paul Robeson'ın ABD'yi dışarıda küçük düşüreceği korkusu tüm bu olanların yanında gülünç kalıyordu. 21 Ekim 1973'te The New York Times yayınlamasından 15 yıl sonra Paul Robeson'ın kitabı Dimdik Ayaktayım hakkında yazı yazar. Paul Robeson Revisited isimli makalede Profesör Sterling Stuckey şöyle yazmaktadır. Robeson'ın kaderi bir adamın varlığını ve anlamını tarihten silme girişimlerinin boyutunu göstermiştir. Eğer ona karşı çoğunluğun yürüttüğü kampanyanın gerçek amacı Afro-Amerika'yı köreltmek idi ise buna fazlasıyla ulaşmıştır. Doğduğu topraklarda Paul Robeson'ın haklı yerini alana kadar harcadığı çaba, tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de Amerika'nın özgürlük konusundaki zayıflığını temsil eden en çarpıcı örnek olacaktır. 1974'te Paul tamamen köşesine çekilmişti. Philadelphia'da kız kardeşi Marion Forsythe ile birlikte yıllar önce dünyaya sunduğu armağandan geriye kalanı ruhunda koruyarak sakin bir hayat yaşıyordu. 28 Aralık 1975'te beyin kanaması geçirdi ve Presbyterian Medical Center'a yatırıldı. Doktorlar durumunun ağır olduğunu söylüyordu ve 23 Ocak'ta 77 yaşındayken hayata veda etti. Amerika'nın en eski kilisesi olan Harlem'deki Amezion Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine 5000 seveni katıldı. Bu kilise Paul'ün ABD'nin herhangi bir yerinde politik görüşleri yüzünden konser vermesinin ve yurt dışına çıkışının engellendiği dönemlerde konser verdiği yeridir. 2 gün boyunca ziyaret edilen tabutu açık kaldı ama tören sırasında kapalıydı ve yeşil eğrelti otları üzerinde kırmızı karanfillerle kaplanmıştı. Robeson'ın nasıl gömüleceği konusu ise ailesinin görüşüne sunulmadı. Törende yaptığı konuşmada Paul Robeson Jr. babasını yan yana yürüdüğü ve savaştığı bir büyük ve yumuşak kalpli asker ve bir arkadaş olarak nitelendirdi. The New York Times, 28 Ocak 1976. Charlene Hunter'ın 5000 at Robeson's Funeral in Harlem başlıklı makalesi. Ölümünden sonra Paul için pek çok tören yapıldı. Biri Avery Fisher Hall'de düzenleneniydi. Hazırlanan program Paul Robeson'ın basılmamış kitapları ve onun hakkında 50 bin konuyu kapsayan bir arşivi desteklemeyi amaçlıyordu. Program sonunda toplanan materyal Moorland Spingarn Araştırma Merkezi'ne, Harvard Üniversitesi, bağışlandı. Törende ayrıca Paul'ün 80. yaşı kutlandı. Broadway'de bir siyah oyuncu olan James Earl Jones, yine siyah bir yazar olan Philip Hastie'nin oyunu Paul Robeson'ı sergiledi. Oyun, doğumundan ölümüne kadar süren hayali bir konserde, hayali insanlara karşı Paul Robeson'ın girdiği diyalogdan oluşuyordu. Karmaşık yorumlarla açıldı ve 45 gün sahnelendi. 1978'deki Shakespeare Festivali'nde Joseph Pepp tarafından tekrar sahnelenen oyun için Paul Robeson Jr.'un yorumu ise Paul Robeson portresini bozan ve babasını temsil etmeyen kötü bir fiction olduğu idi. The New York Times, 31 Ağustos 1977, Robert Lindsay'in James Earl Jones Gives Robeson Park Lie başlıklı makalesi. Pep ise bu türden yorumları aldırmıyordu. Bir efsaneyi canlandırmak tabii ki zordu ve her zaman itiraz edenler olacaktı. The New York Times, 2 Mart 1978. Aslında Pep'in oyunu destekleme amacı, oyun ve kitap yazarlarının siyah kahramanları kaleme almaması gerektiğine inanan pek çok kişinin duygularını ifade etmekti. Paul Robson'ın Amerikan toplumunda onurlu bir yer edinmesi sürüyor ve görülen o ki bu tartışma sürüp gidecek. Bu çaba asla tamamlanmayabilir ama yine de tüm korku ve cezalandırma yıllarında dahi ülkesi ona saygın bir yer vermiştir. Bir zamanlar o yoktu ama sesi orada bekliyordu. Işık karanlıktan ayrıldı. Gün geceden, toprak sudan ve Paul Robson'ın sesi sessizliği böldü. Journal, Salute to Paul Robson, Paul Robson Archives, 1973, Pablo Neruda'nın Cilbuti tarafından tercüme edilen Ode to Paul Robson makalesi. Eski plakları çıkarmalı. Honey, Gloomy Sunday, Nobody Knows the Trouble I Have Seen. Hepsini tekrar dinlemeli. Ballad for Americans. Tekrar gelecek. Marşımız tekrar gelecek. Zirvedeki bir melodi kadar sade, vadilerimiz kadar derin, dağlarımız kadar yüksek, onu söyleyen insanlar kadar güçlü. Öyleyse hiç kimsenin onu duymamış olduğu söylenemez. Paul Robson'ın okutulmayan bildirisi. Amerika'ya karşı çalışmaları araştırma komitesinin tutanaklarına geçirmediği bildiri. Amerika'da yurttaşlık haklarının durumunu gösteren acı ve üzücü bir olaydır bu. Meclis üyesi Francis Walter ile senatör arkadaşlarının temsil ettiği tutucu güçler beni konferans ve konser salonlarına, operalara, tiyatro sahnelerine sokmamışlardı. Şimdi söyleyeceklerimi dinlemek için bir soruşturma komitesinin önüne çağırıyorlar. Beni burada ve yurt dışında susturmaya çalışanlar kendilerinin yönettiği bir oturumda söz özgürlüğümü kısıtlayacaklardır tabii. Benim Walter'ı, Eastland'i, Dals'ı sorguya çekmem onların beni sorguya çekmesinden daha uygun olurdu. Asıl hesap vermesi gereken onlardır, ben değilim. Walter, zenci halk tarafından kullanılınca anayasayı bir kağıt parçası sayan, yüksek mahkeme kararlarını tanımamayı, ırkının kendisine verdiği bir görev bilen Eastland ile çetesinin Amerika'ya karşı çalışmalarını niye araştırmıyor? Beyaz Yurttaşlar Konseylerinin ve Ku Klux Klan'ın 15 milyon Amerikalıya alçakça saldırılarını destekleyen Eastland nasıl oluyor da ulusal güvenliğin tehlikede olduğunu ileri sürebiliyor? Dals sorumsuz savaş politikasının hesabını ne zaman verecek? Pasaport almamı ne zaman sağlayacak Dals? Ne zaman yurt dışına çıkıp şarkı söyleyebileceğim? Görüşlerimi başka ülkelerde ne zaman belirtebileceğim? Bu son sorunun cevabını almış gibiyim. Bakanın hukukçuları mahkemede söylediler. Zenci Amerikalıların sözcüsü olduğum için pasaport verilmiyormuş bana. Afrika'daki sömürge halklarının bağımsızlığa kavuşmalarını istediğim için pasaport verilmiyormuş. Nehru'nun, Sukarno'nun söyledikleri... Nehru'nun, Sukarno'nun düzenledikleri Bandung konferansına başarı dileklerimi yolladığım için pasaport verilmiyormuş. Dals, Amerika'da halkıma yapılan büyük baskıyı yurt dışında kınamama karşı çıkıyor. Bu gibi şeylerle suçlandığım için onur duyuyorum. Zenci halka edilen haksızlıkların her zaman karşısında olacağım. Afrika'daki sömürgelerin bağımsızlığa kavuşmaları için bütün gücümle çalışacağım. Sömürgeciliğe karşı koyduğu ve zenci Amerikalıların haklarını savunduğu için bir kara deriliye niçin pasaport verilmediğini açıklamak da dalsa düşer. Benim pasaport savaşım bir özgürlük savaşıdır aslında. Yolculuk etme özgürlüğünün, çalışma özgürlüğünün, söz özgürlüğünün savaşıdır. Bu özgürlükler verilmiyor bana çünkü Dals, Eastland, Walter ve yardakçıları sömürgelerin bağımsızlığı, zenci Amerikalıların hakları, dünya barışının sağlanması konularındaki görüşlerime karşı çıkıyorlar. Ama ben bu görüşlerimi komitenin önünde olsun, başka yerde olsun her zaman savunacağım. Başkan Eisenhower, uluslararası bir kültür alışverişinin kurulmasından yana olduğunu belirtti. Ben de öyle düşünüyorum. Amerikan halkı, Batı sanat dünyasının ürünlerini, Güney Amerika'nın, Avrupa'nın büyük şarkıcılarını, oyuncularını, bale topluluklarını, senfoni orkestralarını sevgiyle karşılar. Çin kültürünü, Afrika folklorunu da bağrına basar. Günün birinde Walter da değerli yabancı sanatçıların başarılarını görmemizi engelleyen parmaklıkları yok etmek zorunda kalacaktır. Şimdi komedi filmlerindeki polis yöntemlerini uygulaması, ülkemize gelen ünlülerin parmak izlerini alması bunu engellemeyecektir. Walter'ın yabancı sanatçılara yaptığını yabancılar bana hiçbir zaman yapmadı. Dünyanın birçok ülkesine çağrıldım ama pasaport alamayışım yüzünden o ülkelere gidemedim. Başkan Eisenhower'ın gerçekleşmesini istediği kültür alışverişine katkıda bulunamadım. Leslie Pinder, Otello'yu oynamam için İngiltere'ye çağırdı beni. Londra'daki çeşitli tiyatro birlikleri bu çağrıyı destekledi. İngiltere'de bir turneye çıkmam istendi. Bu isteği bana iletenler arasında Benjamin Britten ile Ray Vaughan Williams da vardı. Adam Hollander, İsrail'de bir turne yapmam için çağrıda bulundu. Bir Sovyet film şirketi, Mosfilm, Otello'da başrolü oynamamı önerdi. İngiliz Elektrikçiler Sendikası bir konferansa katılmam için beni İngiltere'ye çağırdı. İngiliz İşçileri Spor Birliği, Londra, Glasgow, Manchester ve Cardiff'te konser vermemi istedi. Avustralya Barış Konseyi, bir konser ve barış turnesine çıkmam için öneride bulundu. Londra'daki eğitim komitesinden bir çağrı aldım. İsveç'teki Demokratik Gençlik Örgütü'nden bir çağrı aldım. Güney Gal Madencileri Örgütü'nden bir çağrı aldım. Paris'te Palais de Chaillot'da konserler vermek üzere çağrı aldım. Eğer pasaport alıp gidebilseydim bu ülkelerin hükümetleri konserlerimi engellemeyeceklerdi. Amerikan halkının başka halklarla dostluk kurmasına Das ve Walter gibi tutucular karşı çıkar sadece. Benim yurt dışında şarkı söylemem, tiyatroda oynamam, film çevirmem ve konuşmam Amerikan halkına zarar vermez. Ülkemizin adını kirleten Walter, Das ve Eastland gibi ırkçılara değil, Amerika'ya, gerçek Amerika'ya, zencilerin, emekçilerin, çiftçilerin, sanatçıların Amerika'sına çok dostlar kazandırdım bugüne kadar. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, barış için, halklar arasında bir sevgi bağı kurmak için, zenci Amerikalıların haklarına kavuşmaları için, sanat ve kültürün rahatça soluk alabilmesi için, bundan böyle de var gücümle çalışacak ve ülkemize yeni dostlar kazandıracağım. 16. ayrımın sonu, sayfa 174.